KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık 3. Kaset 2. Yüz Sayfa 53 Çözüm Parçanın 3. cümlesinde geçen bunun dışında sözünden kendinden önceki cümlede Lisbon'un İstanbul'dan farklı yönünün söylendiğini anlıyoruz. Bu farklılık ise 5. cümlede verilmiştir. Dolayısıyla 5. cümle 3. cümleden önce getirilirse parçadaki düşüncenin akışı düzelmiş olur. Böyle bir değişiklik E'de teklif edilmiştir. Cevap E. Paragrafın konusu. Paragrafta hakkında söz söylenen düşünce, olay ya da durumlar konuyu verir. Konuyu bulmak için parçada neden söz ediliyor diye sorabiliriz. Yani üzerinde durulan neyse konu da odur. Bununla ilgili sorular değişik soru kökleriyle karşımıza çıkar. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir? Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden yakınılmaktadır? Gibi sorular konuyu sorar. Parçada konuyu soran bir diğer soru şekli de paragrafın bir soruya cevap olarak verilmesidir. Elbette bunlarda yazara sorulan sorunun konusu neyse cevap da o konuda olacaktır. Konumuzun paragraf olması, konu, başlık, ana düşünce gibi konu soruların sadece paragraftan alacağı anlamına gelmez. Bazen bir şiir parçası verilerek de bu tür özellik sorulabilir. Örnek 14. İnsan organizması dış ortamdaki değişikliklere duyarlı çok sayıda alıcıyla donatılmıştır. Deri başta olmak üzere gözler, burun gibi organlarımızdaki alıcılar dış ortamdaki değişiklikleri saptar. Havadaki sıcaklık, basınç, nem gibi değişiklikleri algılayarak beyne iletir. Beyin bu iletileri değerlendirerek gerekli yanıtları ilgili organlara ulaştırır. Bu iletiler sayesinde vücutta bazı kimyasal maddeler salgılanır. Bazen de vücut sıvılarının birleşiminde değişiklikler olur. Bu oluşum organizmanın dış ortamdan algıladıklarına yanıt vermesidir. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsan vücudundaki organlar ve bunların nasıl çalıştığı. B. Vücutta salgılanan kimyasal maddelerin neler olduğu. C. Atmosfer olaylarıyla ruh sağlığı arasındaki ilişkiler. D. İnsan vücudunun çevredeki değişiklikler karşısındaki tepkileri. E. Vücut üzerinde etkili olan hava değişimlerinin neden kaynaklandığı. Çözüm. Parçada insan organizmasının dış koşullara karşı duyarlı olduğu, ortam değişince vücudun nasıl hareket ettiği üzerinde durulmaktadır. Öyleyse parçanın konusu insan vücudunun çevredeki değişiklikler karşısındaki tepkileri olmalıdır. Cevap D. Örnek 15. Suskun bir sızı gibidir. Güz sonu tüten ocaklar. Türkiye büyük ve sonsuz. İçimdeki hasret kadar. Türkiye bir uzak pınar. Her gece uykuma akar. Bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Yurt özlemi. B. Aile sevgisi. C. Ülke sorunları. D. Doğal güzellikler. E. Yalnızlık acısı. Çözüm. Dizelerde şair, içimdeki hasret kadar her gece uykularıma akar sözleriyle Türkiye'ye karşı duyduğu özlemi dile getirmektedir. Şiirin konusu yurt özlemidir. Cevap A. Örnek 16. 150 milyon yıl önce de var olan deniz kaplumbağalarının dişisi yumurtalarını bırakmak için karaya çıkar. Altı nemli, üstü sıcak kumlarda yaklaşık 60 santim derinlikte çukur açarak yumurtalarını oraya bırakır. Daha sonra yumurtaların üzerini kumla örter. Yumurtlama sırasında ışık ya da sesten ürkerse yumurtlamaz, tekrar denize döner. Bu parçada deniz kaplumbağaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durulmaktadır? A. Nasıl beslendikleri. B. Hangi mevsimde üredikleri. C. Nereye ve nasıl yumurtladıkları. D. Kaç yıl yaşadıkları. E. Nasıl yaşadıkları. Çözüm. Parçada deniz kaplumbağalarının yumurtladıkları yeri nasıl hazırladığından, yumurtladıktan sonra ne yaptığından söz edilmiştir. Dolayısıyla parçada yazar, deniz kaplumbağalarının nereye ve nasıl yumurtladığı üzerinde durmaktadır. Cevap C. Örnek 17. Ben kel aynağım. Kimileri çirkin bir kuş olduğumu söyler. Sanırım tüylerimin güneşte nasıl parladığını görmedi bunu söyleyenler. Aldırmıyorum güzelliğime, çirkinliğime. Benim derdim bambaşka. Ailem dünyadan silinip yok olmak üzere. Bir zamanlar Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da sayılamayacak kadar çok akrabam vardı. Oysa bugün sayımız 50-60 kadar. Yakın akrabalarımdan bir grup Fas'ta yaşıyor. Ben ve ailem ise yazları Fırat Nehri kıyısındaki bu kasabada Urfa'nın Birecik ilçesinde yaşıyoruz. Daha doğrusu ölmemeye, yok olmamaya çalışıyoruz. Bu parçada Kelaynak neden yakınmaktadır? A. Çirkin olarak nitelendirilmesinden, B. Akrabalarından ayrı yaşamasından, C. Asya'da yaşamanın zorlaştığından, D. Yaşadığı yerin olumsuz özelliklerinden, E. Soyunun tükenmekte olduğundan. Çözüm: parçada Kelaynak kendisine çirkin denmesini önemsemediğini, ailem dünyadan silinip yok olmak üzere sözüyle soyunun tükenmekte olduğunu söylemektedir. Yani Kelaynak E'de söz edilen durumdan yakınmaktadır. Cevap E. Örnek 18. Benim köyümün dağlarında kokulu bir ot vardı. Ana baba otu koymuşlardı adına. O otları kokladım tek tek. Hiçbirinde selin kokun yoktu anne. Yitirdiğim ağız tadına kavuşabilmek için ekmeğimin arasına şeker koyup yedim. Sonra taşların arasında ceviz kabuklarını ezip ceviz kınası yaktım ellerime. Ama ne sen geldin geri ne çocukluğum. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine karşı duyulan özlem dile getirilmiştir? A. Anneye ve geçmişe. B. Köye ve eve. C. Dağlara ve kırlara. D. Arkadaşa ve oyuna. E. Doğaya ve yiyeceklere. Çözüm: parçada yazar, senin kokun yoktu annem sözleriyle annesine karşı duyduğu özlemi dile getirmiştir. Ayrıca parçanın son cümlesinde, ne sen geldin geri ne çocukluğum sözleriyle çocukluğuna karşı da özlem duyduğunu ortaya koymuştur. Bu iki özellik A'da ifade edilmiştir. Cevap A. Örnek 19. Yaşamamın çok değişeceğini sanmıyorum. Bir yaşam biçimim var. Kurduğum bir düzen var. Okuyarak, yazarak. Gerçekte yaşamın çok içindeyim ben. İnsanlarla çok kolay ilişki kurarım. Komşularımla, esnafla. Ama ondan sonra gelip kendi kabuğuma çekilmeyi, onun içinde yaşamayı seviyorum. Yaşamımı bir yere kadar başkalarına açabiliyorum. Ondan ötesini asla. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir? A. Kendinizi toplumdan soyutlamış gibisiniz. Bu iş yaşamınızı olumsuz yönde etkilemiyor mu? B. Uğraşınızla özel yaşamınız arasında bir denge kurulabildiğine inanıyor musunuz? C. İnsanlardan uzak bir yaşam biçimi seçmenizi neye bağlıyorsunuz? D. Yaşamınızda değişiklik yapmayı, zamanınızın tümünü okumaya, yazmaya ayırmayı düşündünüz mü? E. Yapımcılığa yeni başlamış biri olarak özel yaşamınızı özenle koruyorsunuz ama tanıdığınızda bunu sürdürebilecek misiniz? Çözüm: parçanın ilk cümlesinde yazar, yaşamın çok değişeceğini sanmıyorum sözüyle gelecekten olabilecek bir durumdan söz ettiğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla soru gelecekle ilgili olmalıdır. Böyle bir anlamın olduğu soru E'de verilmiştir. Cevap E. Örnek 20. Burası 32 ahşap yapının sıralandığı bir sokak. Kentin tarihsel dokusu içinde bu sokağın sahip olduğu özelliklerin farkına varan halk, tümüyle gönüllülerin desteklediği projenin uygulanabilmesi için yetkililerin kapısını aşındırıyor. Halkın bu projeye sahip çıkma nedenlerinden biri, birkaç yıl öncesine kadar 150 milyon liraya alıcı bulamayan bu evlerin bugünkü değerinin milyarlarla ölçülmesi. Bu sokaktaki restorasyon çalışmaları şimdilik kesintiye uğramış da olsa gönüllülerin amacı projeyi tüm kente yayabilmek. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki parçaya göre kent halkının söz konusu evlerle ilgili olarak girişimlerde bulunmasının bir nedenidir? A. Evlerin tarihi değer taşıması. B. Projenin ev sahiplerince desteklenmesi. C. Çok sayıda gönüllünün bir araya gelmesi. D. Yetkililerden yardım görmeleri. E. Projede çalışmanın ün sağlaması. Çözüm: parçada sözü edilen evler kasabanın tarihi dokusu içinde bulunduğu ve restorasyon yapıldığına göre tarihi yapılardır. Tarihi değerleri anlaşıldığı için parasal olarak da değer kazanmıştır. Bu durum kent halkının evlere ilgi göstermesinin en önemli nedenidir. Cevap A. Örnek 21. Deniz dalga olmadığı zaman bile kıpırdaşır. Bu kıpırtıların nedeni rüzgardır. denizin bir yanındaki kıpırdanma yayıla yayıla öbür yanlarına da geçer. Büyük bir geminin oluşturduğu dalga da aynı biçimde yayıla yayıla gelir. Fakat gelen dalganın hızı gittikçe azalır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? A. Deniz suyunun özellikleri. B. Deniz yüzeyindeki hareketlenme. C. Deniz ulaşımı. D. Dalgaların önemi. E. Rüzgarın yararı. Çözüm. Parçada yazar rüzgar olmadığında, olduğunda, gemi geçtiğinde, denizin üzerinde olan dalgalanmadan yani hareketlilikten söz etmektedir. Cevap B. Örnek 22. Halit Ziya Uşaklıgil yaşlılık fotoğraflarından birinin altına şunları yazmıştı. Bu ihtiyar adamın fotoğrafına bakarken inanamıyorum. Mümkün müdür? Bu ben olmalıyım. Ben henüz çocukluktan çıkmadım. Halit Ziya Uşaklıgil bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini belirtmektedir? A. Yaşlılığın herkesi farklı biçimde etkilediğini. B. Duygularla dış görünüşün birbirine uymadığını. C. Yaşlıların kendilerini genç gösteren fotoğraflarını sevdiklerini. D. Çocukluk yıllarının hep özlemle anıldığını. E. Yazarların kendi kendileriyle alay edebildiklerini. Çözüm. Parçada Halit Ziya kendi fotoğrafına bakarak bunu söylediğine göre kendini resimlerdeki kadar yaşlı hissetmemektedir. Dolayısıyla duygularıyla dış görünüşü birbirine uymamaktadır Halit Ziya'nın. Cevap B. Örnek 23. Ünlü kişilerin yaşamlarını, yaptıklarını, yaşadıkları döneme katkılarını anlatan yazı ve kitaplara yaşam öyküsü denir. Yaşam öyküsü belgelere dayanır. Konu olarak alınan kişilerin mektuplarından, günlüklerinden, anılarından, yapıtlarından yararlanarak yazılır. Bu türe Tanzimat döneminde Namık Kemal, Evrak-ı Perişan, Edebiyat-ı Cedide'de Süleyman Nazip, Fuzuli, 20. yüzyılda Yakup Kadri, Ahmet Haşim adlı eseriyle katkıda bulunmuştur. Türk ünlüleriyle ilgili olarak Alaaddin Gölsa ve edebiyat tarihçisi Fuat Köprülü'nün de yapıtları vardır. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? A. Yaşam öyküsünün özellikleri nelerdir? B. Edebiyatımızda yaşam öyküsü türünde yazılmış ilk eser kimindir? C. Fuat Köprülü kimdir? D. Edebiyatımızda yaşam öyküsü türünde yazılmış önemli eserler hangileridir? E. Yaşam öykülerinde hangi kaynaklardan yararlanılır? Çözüm. Parçayı incelediğimizde parçadan edebiyatımızda yaşam öyküsü türünde yazılmış ilk eserin kime ait olduğu ile ilgili bilginin olmadığını görürüz. Bu türde birkaç eserden söz edilmiş ancak ilk eserden söz edilmemiştir. Cevap B. Paragrafın başlığı. Paragrafın bir düşünce etrafında döndüğünü ve daima bir konudan söz ettiğini söylemiştik. Bir bakıma paragraf, bir makalenin, bir denemenin, bir fıkranın küçültülmüş şekli gibidir. Öyleyse nasıl bu tür yazıların bir başlığı varsa paragrafın da bir başlığı olur. Ancak yazı başlıklarının dikkat çekme, ilgi uyandırma ya da şaşırtma gibi özellikleri vardır. Oysa paragrafın başlığı bu amaçla seçilmez. Konuyu en iyi şekilde yansıtan bir veya birkaç söz başlık olarak belirlenir. Örnek 24. Osmanlı Devleti'nin ilk resmi parası Fatih Sultan Mehmet döneminde basılmıştır. Bu paranın ölçüsü ve üzerindeki unvanlar 200 yıldan fazla değiştirilmeden kullanılmıştır. 2. Bayezid'in saltanatından 3. Mustafa'nın saltanatına kadar geçen dönemde altınlara padişahların tahta çıkış tarihleri konmuştur. Abdülmecid'in 4. Cülüs yılında imparatorluğun her tarafında kullanılan çok çeşitli eski altınlar kaldırılarak 500, 250, 100, 50, 25 kuruş değerinde Mecidiye altına bastırılmış, bu ayar, ağırlık, çap ve şekil son 5 padişah döneminde de aynen kullanılmıştır. Yukarıdaki parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Paranın tarihi, B. Osmanlı paraları, C. Osmanlı kültürü, D. Altının değeri, E. Paranın gelişimi. Çözüm. Parçada Osmanlı dönemindeki ilk resmi paradan başlayıp son padişah dönemine gelinceye kadar kullanılan paralardan söz edilmektedir. Parçaya başlık olarak bu konuyu en iyi yansıtan sözler getirilmelidir. Bu da Osmanlı paraları olacaktır. Paragrafın ana düşüncesi. Ana düşünce parçada yazarın okuyucuya vermek istediği mesajdır. Buna yazarın paragrafı yazma amacı da diyebiliriz. her paragrafın belli bir ana düşüncesi vardır. Bu düşünce bazen paragrafın herhangi bir yerinde cümle halinde verilir. Diğer cümleler bu düşünceyi açıklar ya da destekler. Bazen ise belli bir cümleyle verilmez. Paragrafın bütününe sindirilir. Paragrafın ana düşüncesini bulabilmek için kendinize "Yazar bu parçayı hangi amaçla yazdı? Bize ne demek istedi?" gibi soruları sorabiliriz. Ana düşünce değişik soru biçiminde karşımıza çıkar. Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Bu paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Gibi sorular ana düşüncenin sorulduğu soru tiplerinden bazılarıdır. Ana düşünceyi veren cümleler kesin bir yargı bildirir. Açık ve anlaşılır bir anlam taşır. Ana düşünce parçada sözü edilenleri en kapsamlı bir biçimde bildirir. Parçada olmayan konular ana düşünce içinde yer almayacağı gibi parçanın bir kısmını bildiren cümleler de ana düşünceyi vermez. Parçanın tümünü kapsayacak biçimde olması gerekir onun. Örnek 25. Sevmediğimiz, bize kötülüğü dokunmuş bir kimsede her türlü kusuru, suçu bulmaya kalkarız. Bir yapıt mı koymuş ortaya? Güzelliğini göremeyiz onun. Eksikleri, çirkinlikleri hemen gözümüze çarpar. Bir eksiklik bulamazsak ararız. Arayan da bulur elbette. Bulamazsak da uydururuz. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın ana düşüncesi olabilir? A. İnsan kendisine yapılan kötülüğü kolay kolay unutamaz. B. Kin ve öfke kişinin yargılarını etkiler. C. Bir yapıtta kusurları bulmak daha kolaydır. D. Güzel bir yapıtta kusur arayan kişinin sanal zevki gelişmemiştir. E. Uygar kişi yansız davranmasını bilir. Çözüm. Parçanın ilk cümlesinde yazar kin ve öfke duyduğumuz kişilere karşı takındığımız tavırdan söz etmektedir. Bu kişilere karşı yansız olmadığımız, yargılarımızın duygusal olduğu vurgulanmıştır. Öyleyse yazar, kin ve öfkenin kişinin yargılarını etkilediğini anlatmak istemiştir. Cevap B. Örnek 26. 1. Sanatsal ürünlerin izleyiciler üzerindeki etkisi gelip geçici değildir. 2. Duvara astığımız resme her gün bakıyoruz. 3. Bir ezgiyi tekrar tekrar dinliyoruz ama bıkmıyoruz. 4. Okuduğumuz romandan, şiirden de bıkmamalıyız. 5. Merakla soğuk okuduğumuz bir öyküyü bir daha okuyamazsak ondan aldığımız zevki birinki sanat zevki değildir. 6. Sanat eseri bir işe yarasın diye değil, zevk versin diye yapılmış, insanı bıktırmayan bir üründür. Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce, numaralanmış cümlelerin hangisinde en kapsamlı biçimde verilmiştir? A2, B3, C4, D5, E6. Çözüm. Parçada vurgulanmak istenen düşünceyi veren en kapsamlı yargı 6. cümlede verilmiştir. Öteki cümleler bu cümledeki yargıyı kanıtlamak için verilmiş örneklerdir. Resimden, müzikten, öyküden söz edilerek 6. cümledeki yargı kanıtlanmaya çalışmıştır. Cevap E. Örnek 27. İnsan olarak duygularımız, düşüncelerimiz birbirine çok benzer. Onları bize özgü kılan, bizden başkasının yaşamamışlığını keskinleştiren, özelleştiren, seçilen sözcükler söz dizimidir. Sözcüklerin söz diziminin bize ait olduğunu nasıl anlayacağız? Başka şairlere benzemeyerek. Bu ise şairliği seçen kişinin ciddi, derinlemesine bir edebiyat, özellikle de şiir okuru olmasını zorunlu kılar. Bu parçada şairle ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Şairliğin yorucu bir uğraşı olduğunu bilmesi. B. Okumadan hoşlanması. C. Kendine özgür bir şiir dili kurması. D. Yaşayışını ilginç kılması. E. Konu bakımından özgün şiirler yazması. Çözüm. Parçada yazar, düşüncelerin, duyguların birbirine benzediğini, farklı olanın söz dizimi yani kendine özgü bir dil kurmak olduğunu vurgulamaktadır. Bu anlamı C seçeneğinde görüyoruz. Cevap C. Örnek 28. Tarihin en eski yerleşim biriminin üzerinde bulunduğumuzu hissetmek insana oldukça garip geliyor. Hele söz konusu yer 9000 yıl önce kurulmuş ve binlerce yıl varlığını sürdürmüş, aynı anda yaklaşık 10.000 kişinin bir arada yaşadığı tahmin edilen Çatalhöyük ise. Burada insanın içini, tarihin gizlerini hemen yeni başında olduğu duygusu kaplayıveriyor. Hemen ardından da belki bugünkü uygarlığımızın anahtarı olabilecek bu gizlerin peşinde hafiyelik yapma isteği beliriyor. Bu parçanın bütününde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Tarihsel kalıntıların insanın geçmişine yansıttığı. B. Eski yaşam biçimlerinin günümüz insanına neden çekici geldiği. C. Tarihsel değeri olan bir bölgede bulunan insanın neler hissettiği. D. Eski uygarlıkların bugünkü yaşamın temelini oluşturduğu. E. Tarihsel değeri olan yerlerin öneminin nasıl anlatılacağı. Çözüm. Parçada yazar, Çatalhöyük'teki tarihi mekanda bulunmasının kendinde uyandırdığı duygulardan söz etmektedir. Bunlardan söz ederek tarihsel değeri olan bir bölgede bulunan insanın neler hissettiğini anlatmak istemiştir. Cevap C. Örnek 29. Aynı olayı iki ayrı kişinin anılarından okuyun. Anlatılanların birbirini tutmadığını görürsünüz. Kimi değiştirerek gönlüne göre anlatır, süsler, tatlılaştırır. Kimi işine geldiği gibi anlatır, kendine yontar. Kimi yanlış değerlendirmeler yapar. Çok nesnel davranmak isteyenler bile bir takım şeyleri unutmuş olabilirler. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Kimileri yaşadığı her olaydan bir ders alır. B. Anıların okuyucuların hoşuna gidecek biçimde anlatılması doğaldır. C. İnsanlar yaşadıklarını kendilerine göre yorumlarlar. D. İnsanlar geçmişi zamanla unuturlar. E. Okurlar anıları hoşgörüyle değerlendirmelidirler. Çözüm. Yazar parçada aynı olaya tanık olanların bu olayı anlattığı yazılarında birbirinden oldukça farklı anlatımlarda bulunabileceğini söyleyerek insanların yaşadıklarını kendilerine göre yorumlayarak anlattıklarını vurgulamak istemiştir. Cevap C. Örnek 30. Çocuklarıma kendi filmlerimi izlettirmiyorum. Bundan olumsuz yönde etkileneceklerini düşünüyorum. Film setine gelip beni perukla gördüklerinde bile yeterince sarsılıyorlar. Bir gün büyük kızımla bir filmimi izliyorduk. Filmin sonunda benim göründüğüm sahne donuyor ve yüzüm yavaş yavaş yok oluyordu. Kızım avaz avaz bağırarak ağlamaya başladı. Halbuki yanındaydım ama anlayamadı. Ona göre gerçek perdede gördüğüydü. Bu parçadan aşağıdaki genellemelerden hangisine varılabilir? A. Çocuklar gerçekle kurmacayı birbirinden ayıramazlar. B. Çocukların yalnızca çocuk filmini izlemelerine izin verilmelidir. C. Günümüzde çocuklara uygun filmler yapılmaktadır. D. Filmlerde düş gücüne fazla yer vermemek gerekir. E. Çocuklar büyüklerinin iş yaşamından uzak tutulmalıdır. Çözüm. Yazar parçanın sonunda ona göre gerçek perdede göründüydü diyerek çocuğun gerçekle kurmacayı o anda birbirinden ayıramadığını anlatmak istemiştir. Bunu bütün çocuklar için genellersek A'daki yargıya vararız. Cevap A. Örnek 31. Çocukluğumuzda ova kadar geniş sandığım bir oyun alanı, oraya 40-50 yaşımızda gittiğimizde avuç içi kadar küçük, daracık gelmez mi bize? Çocukluğumuzda bir yarım gün bitip tükenmek bilmezmiş gibi gelirken, 40-50 yaşından sonra yıllar göz açıp kapanıncaya kadar geçmiş gelmiyor mu? Yaş kavramı da öyle işte. 18 yaşındayken 50, 60-70 yaş öyle uzaklarda sanılıyor ki. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsan yaşlandıkça kötümserleşir. B. Zamanı ve mekanı algılayışta yaş önemli bir etkendir. C. Gençlik yıllarının olumsuz yanlarından çok olumlu yanları anımsanır. D. Yaşlılar ileride olacakları tahmin etmede yanılırlar. E. İnsan giderek bilinçlenir. Çözüm. Parçada yazar mekan ve zaman kavramının çocuklukta farklı, yaşlılıkta farklı olduğunu vurgulamaktadır. Çocukken çok geniş sanılan yerler yaş ilerledikçe avuç içi kadar geldiğine göre yaşın mekan ve zamanı algılayışta önemli bir etken olduğu söylenebilir. Cevap B. Örnek 32. Şiiri yazıp bitirdikten sonra bir süre bekletmek gerektiğini bilmeyen yok sanırım. İnsan yeni yazdığı şiirde kusur göremez. Yaratma duygusunun verdiği sıcaklık engeldir buna. Bir ozan kendi yapıtına nedenle yansız ve yabancı bir gözle bakarsa baksın, yansız bir yargıya varamaz. Yazdığım bir şiirin üzerinden olabildiğince uzun bir süre geçtikten sonra şiiri yeniden okurken bu olgunlaşmamış dizeleri nasıl yazmışım diye şaşar, yeniden yazarım. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Kusursuz şiir yazmanın kendine özgü yollarının bulunduğu. B. Şiirin anlaşıldıkça değer kazandığı. C. Şiirin zaman içinde olgunlaştığı. D. Kimsenin etkisinde kalmadan düzeltilen şiirlerin özgün olduğu. E. Şiirin değişiklik yapmaya uygun bir tür olduğu. Çözüm: yazar parçanın ilk cümlesinde yazılan şiirin biraz bekletildikten sonra yeniden değerlendirilmesinin şiirin yetkinliği açısından ne kadar önemli olduğu üzerinde durmuştur. Öyleyse şiir yazıldığı anda değil, üzerinden zaman geçtikçe olgunlaşıyor. Cevap C. Örnek 33. Ozan ne yapıp edip kendini yeniliyor. Şiirin yeni anlatım olanaklarını da gözden geçiriyor. Onun şiir çizgisinde değişik dönemler, dolayısıyla ilk bakışta birbirine karşıt izlenimi veren yaklaşımlar görüyoruz. Ne var ki şiirini dikkatlice incelediğimizde bu dönemlerin incecik ama güçlü bir bağla eklem yerlerinden birbirine bağlandığını, birbirinin öz suyuyla beslendiğini fark ediyoruz. Bu parçada sözü edilen Ozan'la ilgili olarak asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Şiirleri farklı dönemlere ayırabilse de bu dönemler arasında yine de bir ilişki vardır. B. Şiirleri her okuyuşta okuruna yeni tatlar verir. C. Her şiirde karşıt duygu ve düşüncelerden yararlanarak anlatım olanaklarını genişletir. D. Farklı dönemlerde yazdığı değişik, duygulu, etkileyici şiirleri vardır. E. Her şiirini bir önceki şiirinde ele aldığı duygu ve düşüncelerden etkilenerek yazar. Çözüm: parçada sözü edilen Ozan'ın en önemli özelliği, şiirlerinde belli dönemlerin olduğu ve bu dönemlerin ilk bakışta sezilmeyen gizli bir bağ ile birbirine bağlı olduğudur. Bu anlam A seçeneğindeki yargıda açıkça ortaya konmuştur. Cevap A. Örnek 34. Akademilerde resim atölyelerinde ressam olacak kişiye boya kullanması, fırça tutması öğretilir. Bütün büyük ressamlar adı bilinmeyen öbür ressamlarla birlikte önce bu bilgileri edinirler. Fakat resim sanatında yapıtları üstünde konuşulan ressamların bu bilgilerini hiç de öğrendikleri halde genel kurallara sağlık kalarak kullanmadıkları görülür. Van Gogh'un kabartma sayılacak fırça vuruşları israf sayılır. Manet'in tablolarında ise çok az boya vardır. Bu sanatçıların boya ve fırça kullanımındaki teknikleri birinin Van Gogh, birinin Manet olmasını sağlamıştır. Aşağıdaki yargılardan hangisi bu paragrafın ana düşüncesine ters düşmektedir? A. Her sanatçının kendine özgü bir tekniği vardır. B. Teknik, sanatçının söylemek istediğini en iyi biçimde söyleyebilmek için başvurduğu yoldur. C. Sanatçının başarısı kendisine öğretilen kuralları bilmesine ve eksiksiz uygulamasına bağlıdır. D. Sanatçı benzerlerinden ayırabildiği ölçüde özgün olur. E. Van Gogh ve Manet resim sanatının kurallarına bağlı kalmamış ustalardır. Çözüm: parçada yazar bütün ressamların resim tekniğini aynı biçimde öğrenmesine rağmen ressamların bu genel kurallara bağlı kalmayarak özgün bir ressam olabildiğini savunmaktadır. Bu bakış açısı sanatçının kuralları aşıp kendi çizgisini kurmasına olumlu bakmaktadır. Oysa C seçeneğinde sanatçının başarısının kuralları eksiksiz uygulamasına bağlı olduğu söylenerek parçada savunulan düşünceyle açıkça çelişmiştir. Cevap C. Örnek 35. Okur bazen ilk bakışta kendisine hoş gelmeyen bir şiiri bırakıverir. Bundan bir şey anlaşılmıyor der. Birçok şeyde olduğu gibi öğrenmek yerine bırakıvermek, vazgeçmek daha kolay gelir ona. Oysa aynı şiiri 2-3 kez daha okusa onun kendisine bir şeyler söylediğini görecektir. Giderek bir şiir okuma alışkanlığı edinecek, şiirden tad almasını öğrenecek, iyi şiiri kötüsünden ayırmaya başlayacaktır. Bu parçada söz edilen okurun şiir konusundaki tutumuna yönelik eleştiri aşağıdakilerden hangisidir? A. Yeterli bilgiyle donanmamış olması. B. Değişik örneklerle karşılaşmaması. C. Bazı anlarda dikkatini toplamakta zorlanması. D. Seçtikleri ve okudukları arasında ayrım gözetmemesi. E. Özümleme, sevme çabalarını sürdürmemesi. Çözüm: parçada yazar okurun hoşlanmadığı şiiri hemen bırakmasını yadırgamaktadır. Bir şiiri 2-3 kez okumadan bırakmanın şiirin anlaşılmamasına neden olacağını vurgulamaktadır. Öyleyse yazar okurdan anlama, sevme çabalarını sürdürmesini istemektedir. Bunu yapmayan okuru eleştirmektedir. Cevap E. Örnek 36. Fotoğraf bir anıdır. Bu olayı, bir durumu yansıtır. Ama herhangi bir an fotoğraf değildir. Fotoğrafın içinde soluk soluğa bir yaşam, kalp çarpıntısı, rüzgarın kıpırtısı, denizin çırpıntısı vardır. Bu parçada anlatılmak istenenle aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca bir yakınlık vardır? A. Bir fotoğrafın herkese farklı biçimde etkilemesini, herkeste farklı duygular uyandırmasını isterim. B. Cansız varlıkların fotoğraflarında canlılarınki kadar ilgi çekici bulurum. C. Yaşanan her anın anımsanmaya değer olduğunu düşünürüm. D. Doğa beni çok etkiler. Onu izlemekten, görüntülemekten büyük tad alırım. E. Görüntülenmek istenen şey biçimsel açıdan çok güzel de olsa ruhsuz fotoğraflar çekmek istemem. Çözüm. Bu parçada yazar fotoğrafta kalp çırpıntısı, rüzgarın kıpırtısı, denizin çırpıntısını aradığına göre fotoğrafta özel bir ruh arıyor demektir. Anın görsel güzelliğinden çok sezgisel değerini ön plana almaktadır. Aynı anlam E'deki cümlede de vardır. Bu cümlede de yazar biçimsel güzelliği değil ruhu önemsediğini söylemiştir. Cevap E. Örnek 37. Ne zaman dostluk konusu üzerinde dursam hep şu noktayı göz önünde tutmak gerektiğini düşünürüm. Acaba dostluğu artıran neden güçsüzlük ya da ihtiyaç mıdır? Acaba karşılıklı yardımlaşmaya girişirken insanların amacı tek başlarına pek başaramayacakları şeyi bir başkasının yardımıyla elde etmek, sırası gelince karşılığını yapmak mıdır? Yoksa yardımlaşma dostluğun yalnızca bir özelliğidir ve dostluğun daha derin, daha soylu, saf doğanın yarattığı başka bir nedeni mi vardır? Dostluk insanların sıcak duygularla birbirine sıkı sıkıya bağlanmasıdır. Bu parçada görüşlerini belirten kişinin anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? A. Dostluğun asıl kaynağı insanın doğasında bulunan sevgidir. B. Dostluk karşılıklı yardımlaşma sonucunda kurulur. C. Dostluğun temel amacı birleşerek güçlenmektir. D. Dostluğun temelinde güçsüzlük ve çıkar düşüncesi yatar. E. Dostluğun doğuş nedeni insanların yardımlaşmaya ihtiyacıdır. Çözüm. Parçada yazar dostluğun ne yardımlaşma duygusundan ne de güçsüzlükten doğduğunu, onun insanların sıcak duygularla, sevgiyle birbirine bağlanmaktan doğduğunu savunmaktadır. Bu anlamı içeren en genel yargı A'da verilmiştir. Cevap A. Örnek 38. Yazarımızın edebiyatın her türündeki başarılı örneklerine karşın onun en güçlü yanı bence ozanlığıdır. Şiirlerinde katıksız bir içtenlik, güçlü bir duyuş ve seziş, kendine özgü bir ses yapısı vardır. Türkçesi temiz ve yalındır. Yapmacıktan, taklitten kaçma, sade bir güzellik arama çabası hemen her şiirinde kendini gösterir. Dünyamızı ve hayatımızı sevdiren bir sevinç peşindedir o. Hele aşk şiirlerindeki yaşama sevinci, doğa sevgisiyle el ele verdi mi, sanki tadına doyum olmaz bir ezgi çıkar ortaya. Bu parçada kendinden söz edilen Ozan'ın şiirdeki temel amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Katışıksız ve içtenlikli şiirler yazma. B. Yazında temiz ve yalın bir dil kullanma. C. Şiirde sadece doğal güzelliğe ulaşma. D. Şiirle insanlara yaşama sevinci verme. E. Farklı bir ses yapısı oluşturma. Çözüm. Parçada yazar dünyamızı ve hayatımızı sevdiren bir sevinç peşindedir o. Sözüyle yazarın şiirdeki temel amacını ortaya koymuştur. Bu anlamı içeren sözler D seçeneğinde ortaya konmuştur. Cevap D. Örnek 39. Ben okuduklarımdan kalanlara mantar bahçesi adını veririm. Mantar bahçeleri ağaçların altına düşen yaprak, dal ve kabuklardan oluşur. Bunlar kısa zamanda beyaz, sarı, yeşil, siyah küf bağlar. Bu küflerin yani mantarların incecik iplikleri, koskoca kütükleri, dalları, kabukları çürütüp humusa ekler. Bundan da yepyeni bir orman fışkırır. Benim çalışmam da buna benzer. Kendini bu şekilde tanıtan bir yazar aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? A. Okuduklarıyla izlenimlerini birlikte veren. B. Edindiği bilgilerden ilginç bulduklarını kullanan. C. Birbirinden kopuk düşünceleri bir düzene koyan. D. Okuduklarından değişik bileşimlere varan. E. Bilgi boşluklarını hayal gücüyle bütünleyen. çözüm. Yazar parçada kuruyan yaprakların bir dönüşümle yeniden ağaca beslenmesi gibi okuduklarının da değişik biçimlerle bir yapıda dönüştüğünü anlatmıştır. Buradan yazarın okuduklarından değişik bileşimlere varan bir kişi olduğunu çıkarabilir. Cevap D. Örnek 40. Nikos Ağa bir Osmanlı Ermenisi. Ermeni kilise müziğinde aynen Türk müziğinin makam ve usulleri kullanıldığı için Türk müziğini de öğrenmiş. En büyük klasik bestekarımız Dede Efendi'nin öğrencisi olmuş. Biz de kapitülasyonları kaldırmak için Ali Paşa'dan sonraki ikinci teşebbüsü yapan Abdülhamid'in Dışişleri Bakanı Safa Paşa Rum'du ve İslam hukuku profesörüydü. Safa Paşa, Rum çocuklarının modern eğitimi için Yunanistan'a gitmesini önlemek amacıyla Galatasaray Mektebi Sultanisi'nin kuruluşunda da büyük çaba harcamıştı. Bu parçadan aşağıdaki genellemelerden hangisine varılabilir? A. Osmanlı'nın gayrimüslim azınlıkla herhangi bir sorunu yoktur. B. Osmanlı'nın Türklerin dışındaki milletlere resmi görevler vermesi onun aleyhine olmuştur. C. Osmanlı hukuk sistemi azınlıklar tarafından Avrupa hukuk sistemine uydurulmuştur. D. Kapitülasyonlar Osmanlı devleti içinde yaşayan azınlıkları da etkilemiştir. E. Ermeniler Osmanlı kültürünü öteki azınlıklardan daha çok benimsemişlerdir. Çözüm. Parçada yazar Osmanlı içinde yaşayan Ermeni ve Rumların resmi görevlerde olsun, sanatsal alanlarda olsun toplumun her kademesinde yer aldığını anlatmaktadır. Bu örneklerden yola çıkarak Osmanlı'nın Müslüman olmayan azınlıkla herhangi bir sorununun olmadığı genellemesine varabiliriz. Cevap A. Paragrafın yardımcı düşünceleri. Bir paragrafın yazılma amacı yazarın okura bir mesaj ulaştırma isteğidir. Bu mesaj ne kadar iyi açıklanırsa o kadar amaca ulaşmış olur. Bu nedenle paragraf aynı düşünceyi açıklayan birçok yargıdan oluşur. Her yargı bir şekilde ulaştırılmak isteneni açıklar ya da destekler. Ana düşünce denen bu mesajı açıklayan ya da destekleyen diğer yargıların aktardığı düşüncelere ise yardımcı düşünce denir. KPSS'de çıkan bu konuyla ilgili sorular olumsuz soru kökleriyle verilir. Yani bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Gibi sorular yardımcı düşüncelerle ilgili sorulardır. Bu tip soruları çözerken diğer paragraf sorularından daha dikkatli olmak gerekir. Çünkü seçeneklerden dördünün paragrafta geçtiği yeri bulmak durumundayız. Diğer paragraf sorularında paragrafta söz edilenleri genel olarak anlatsak bile sonuca ulaşabiliriz. Oysa bu tip paragraflarda parçadaki ayrıntıları bile anlamak durumundayız. Hatta bazen parçada geçen bir sözcük seçeneklerden birinde açıklanmış da olabilir. Örnek 41. Öykülerimin yarısından çoğu birinci kişi ağzından anlatıyor. Bu anlatımla başlayan öykülerin çoğu üçüncü kişi ağzından anlatılarak sürer. Çünkü bu öykünün konusunun gerektirdiği bir durumdur. Örneğin birinci kişiye anlattırdığım öykülerim bir yerde tıkanır kalır. Boşuna uğraşırım, yazamam. Oysa bir süre sonra o öyküyü üçüncü kişi ağzından anlattırınca yazmak kolaylaşır. Buna karşılık konu gerektiriyorsa gülmece öykülerini birinci kişinin anlatması daha etkili, inandırıcı olur. Çünkü birinci kişili anlatımda içtenlik vardır. Üçüncü kişili anlatım daha yapaydır. Sanatçı bu sözlerinde öyküleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir? A. Nasıl bir anlatım yeğlediğine, B. Konuyla anlatım arasındaki ilişkiye, C. Gülmeciye uygun anlatımın özelliğine, D. Kimi anlatım yolları arasındaki farka, E. Seçtiği anlatım biçiminin okumayı kolaylaştırdığına. Çözüm. Parçada geçen öykülerimin yarısından çoğu birinci kişi ağzından anlatılıyor sözünden A. Çünkü bu öykünün konusunun gerektirdiği bir durumdur sözünden B. Konu gerektiriyorsa gülmece öykülerini birinci kişinin anlatması sözünden C. Birinci kişili anlatımda içtenlik vardır. Üçüncü kişili anlatım daha yapaydır sözünden D çıkarılabilir. Ancak parçada yazar seçtiği anlatım biçiminin okumayı kolaylaştırdığına değinmemiştir. Cevap E. Örnek 42. Eğitim insana sağlam bir kişilik kazandırmalıdır. İnsan çok bilgili olabilir. Ancak bilgiye tutarlı bir dünya görüşüyle bütünleştirememişse, davranışlarına duygusallıktan çok akılcılığı egemen kılmamışsa, eylemiyle düşüncesi, söyledikleriyle yaptıkları arasında uyum yoksa, onun iyi bir eğitimden geçtiği söylenemez. Bu parçada eğitilmiş olmanın koşulları arasında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Güncel sorunlara eğilme. B. Olayları anlayış ve yorumlayışta öğrendiklerini kullanma. C. İçi ile dışı bir olma. D. Dengeli bir bakış açısına sahip olma. E. Sadece bilgiyle yetinmeme. Çözüm. Parçada geçen ancak bilgiye tutarlı bir dünya görüşüyle bütünleştirilmemişse, davranışlarına duygusallıktan çok akılcılığı egemen kılmamışsa sözünden B ve E. Eylemiyle düşüncesi, söyledikleriyle yaptıkları arasında uyum yoksa sözünden C ve D çıkarılabilir. Ancak parçada eğitilmiş olmanın koşulları arasında güncel sorunlara eğilmenin olduğuna değinilmemiştir. Cevap A. Örnek 43. Yapıtlarımda hem konu hem de kişi yönünden bir zenginlik vardı. Özellikle öykülerinde yer yer halkın konuştuğu dile başvurur. Anlattığı kişilerin iç dünyasını, psikolojik yapısını sergilemesi önemli bir özelliğidir. Zaman zaman yergisel gülmeceye de yer verir. Yansıtmak istediği gerçekleri yarattığı karakterlerle anlatır. Bu parçada söze edilen sanatçı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A. Kişinin duygu ve düşüncelerini ele alır. B. Anlatımı etkileyicidir. C. Gerçeklerden yola çıkar. D. Toplumdaki eksiklikleri, yanlışlıkları vurgular. E. Düşüncelerini kahramanları aracılığıyla belirtir. Çözüm. Parçada geçen anlattığı kişilerin iç dünyasını, psikolojik yapısını sergilemesi sözünden A. Yansıtmak istediği gerçekleri yarattığı karakterlerle anlatır sözünden C ve E. Zaman zaman yergisel gülmeceye de yer verir sözünden D çıkarılabilir. Ancak parçada sanatçının anlatımının etkili olduğuna dair bir bilgi verilmemiştir. Cevap B. Örnek 44. Dün akşamdan bu yana durmaksızın ustalıkla, telaşsız, kendinden emin bir tavırla kürek çekiyordu. Kimi zaman belli belirsiz bir yel esiyor, sonra yitiveriyordu. Delikanlının ter kokusuna küreklerden gelen deniz kokusu karışıyordu. Delikanlı denizin apak kesildiğini görünce yorgunluğunu unuttu. Seher yeriyle birlikte onu alıp uçuran bir sevinç geldi oturdu. Bu parçadaki kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Denizdeki değişikliğinin etkilendiği. B. Yaptığı işin inceliklerini bildiği. C. Korku içinde olduğu. D. Ruhsal durumun değiştiği. E. Nereye gittiğinin belli olmadığı. Çözüm. Parçada geçen delikanlı denizin apak kesildiğini görünce yorgunluğunu unuttu sözünden A. Onu alıp uçuran bir sevinç geldi oturdu sözünden D. Ustalıkla, telaşsız, kendinden emin bir tavırla kürek çekiyordu sözünden B çıkarılabilir. Kişinin kendinden emin bir tavırla kürek çekiyor olmasından gittiği yeri bildiği çıkarılabilir. Ancak korku içinde olduğuna dair bir bilgi parçada yoktur. Cevap C. Örnek 45. Bir komedide gülmekle ağlamanın iç içe oluşu seyirciye gerçek yaşamı yansıtır. Yaşam içindeki renk tonlarıdır bunlar. Bir komedide rol alan sanatçı iyi komedyense, gerçekten iyi güldürüyorsa iyi de ağlatır. İşte o zaman ustalığını kanıtlamış olur. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A. Yaşamda üzüntü ve sevinç birbirinden ayrılmaz. B. Komedyenin başarısı yaşamı değişik yönleriyle yansıtmasındandır. C. Komedilerden sıkıntısı olanlar hoşlanır. D. İyi bir komedi yalnızca güldürmeyi amaçlamaz. E. Komedyen gereğinde hem üzer hem güldürür. Çözüm. Parçada geçen gülmekle ağlamanın iç içi oluşu sözünden A. Gerçekten iyi güldürüyorsa iyi de ağlatır sözünden D ve E. Yaşam içindeki renk tonlarıdır bunlar sözünden D'ye varılabilir. Ancak parçadan komediden sıkıntısı olanların hoşlanacağına dair bir yargı çıkarılamaz. Cevap C. 3. kaset, 2. yüzün sonu.